Ayrım 12, geçmişin hipnozunu bozmak, gerçek iyileşmeye açılan kapı, Doktor Bülent Uran, sayfa 147. Bölüm 6, seans. Regresyona geçiş. Hipnoz ile değişim ve iyileştirme istiyorsak, yaş geriletmesi yani regresyon vazgeçilmez değilse de vazgeçilmez gibisidir. Soruna hızlı ve etkili çözüm getiren güçlü bir tekniktir. Regresyonu yaşamak, seyretmek, oluşturmak bana her zaman keyif ve şaşkınlık verir. Uyguladığım her regresyonda insan zihninin gücüne ve yaratıcılığına bir kez daha şapka çıkarırım. Hasta gerçek bir regresyonda olayı aynen o an yaşıyormuş gibi deneyimler. Buna revivifikasyon diyoruz. Yani yeniden canlandırma. Bu basit bir hatırlamadan farklı bir olaydır. Hipnoz geçmişi hatırlama gücünü güçlendirir. Bu şekilde geçmişi çok kolay ve ayrıntılarıyla hatırlamaya hiperamnezi diyoruz. Bu da çoğu zaman yararlı olabilir ama gerçek regresyon değildir. Hiperamnezi ve revivifikasyon farklı iki durumdur. Hiperamnezide kişi geçmiş zamanla konuşur, geçmişte ne olduğunu hatırlar. Revivifikasyonda şu an yaşıyormuş gibi şimdiki zamanla konuşur. Bazen şimdi tekrar yaşamak hastaya ağır gelir, şiddeti düşürür ve şimdiden geçmişe kayarak anlatmaya devam eder. Tabii ki acı veren bir olayı geçmişte kalmış gibi hatırlamak daha az acı vericidir. Bazen de kendi olayı sanki üçüncü bir şahıs olarak gözlemler durumunu alır, uzaktan bakar gibi nakleder, duyguyu azaltmaya çalışır ama bu durumda terapinin etkisi azalır. Duygusuz hipnoterapi buğdaysız aşureye benzer. Olay hipnoterapiden düşlemeye kayar. Olgu olay gerçekten canlanır. Hastam yoğun stres ve korkulu olan bir bayandı. Korkuları nedeniyle uzun süre yeterli hipnoz elde edilemedi. Bir kez af seansı yapılırken kendiliğinden doğum olayına gitti ama korktuğu için hipnoz derinliğini kaybetti. Uzun süre self hipnoz eğitimi verilerek derinleşmesini öğrendi. Derinleşme sağlandıktan sonra gerçek regresyon elde edildi. Olaylardan birincisi 3 yaşında denizde deniz teknesiyle gezide, kenarda duran teknenin tahtalarını verniklemekte kullanılan tiner benzeri bir maddeyi içmeye kalkıyor. O anda hastanın koltuğu yüzü ekşidi, midesi bulandı ve öğürmeye başladı. Bir kişi hipnoz esnasında regresyondan kaçıyorsa hala anlamadığı bir şeyler vardır. Bu işlemin onun yararına olduğu hakkında hala şüpheleri var demektir. Regresyonda geçmişteki olayları aynen yaşaması, aynı acıları fiziksel düzeyde çekmesi anlamına gelmez. Yani bir tokat yemiş ve canı çok acımışsa yine aynı şiddette acımaz. Fiziksel acıları aynı şiddette hissetmez ama acının yerini hisseder. Bazen yenen tokadın yeri duygu bağlantısını sağlayan bir iz olarak kalır. Ama duygusal acılar aynen hissedilir. Zaten olayda bir duygu yükü yoksa teknik gereği o olay canlanmaz. Duygusal köprü bağlantısı yoluyla sağlanmış her canlanma içinde duyguları da taşır. Bazı kişiler ya bilmediğim bir olay vardı şimdi bu acıları yaşarsam diye korkar. Bazı kişiler de gerçekle yüzleşmekten korkar. Ama genellikle kaçınılan olaylar sorunu yaratan olaylardır. Kaçtığımız olaylardan aslında kaçamayız. Acıtacak diye korktuğumuz olaylar zaten acıtıyordur. Aslında korkmadan merakla iyileşmenin heyecan ve coşkuyla terapiye başlayan bir kişinin seansı heyecanlı bir yolculuk haline döner. Merakla hangi olayın ortaya çıkacağını bekler. Geçmişiyle ilgili yeni bir şey öğreneceğinin heyecanı vardır. İçindeki kötü duygunun yerine bir anda nasıl iyi duyguların yerleştiğini gözlemler. Geçmişte acı vermiş bu olayın benzerini tekrar yaşarsa artık aynı acıyı hissetmeyeceğini bizzat gözlemler. Bazı kişiler aşırı analitik olurlar, her şeyin nedenini araştırırlar, merak ederler, öğrenmeye çalışırlar. Sorunlarının ortaya çıkmasında bu her şeyi didikleme alışkanlığı da katkıda bulunur zaten. Bu durum regresyonun gücünü azaltır. Burada tam bir zihinsel teslimiyet gerekir. Araştıran değil, saf öğrenen bir çocuk zihnini yakalamak gerekir. Olay nasıl canlanır? Tabii ki TV'de zap yapar gibi değil. Olay çok bulanık, çok zayıf olarak gelmeye başlar. Terapist olayı canlandıracak, güçlendirecek telkinlerde bulunur. Hızlı sorularla olayı çerçeveler, cevaplar otomatikleştiği ölçüde olayın canlılığı artar. Örneğin, gece mi gündüz mü diye sorduğumda beklemeden yanıt isterim. Kişi acaba hangisi ya yanlış yanıt verirsem diye korkarsa olay canlanamaz, aksine puslanır. Zihin işleyişinin birinci kuralı şudur. Zihin neyi beklerse başına o gelir. Başarısızlığa kilitlenmiş bir zihinde başarı elde edilemez. Eğer Kişi regresyondan korkuyorsa, regresyon hakkında ön yargıları varsa ya da oldukça zor bir işlem olduğunu düşünüyorsa, zaten başarısızlığa kilitlenmiş bir zihinsel durum içindeyse yine başaramayacağını düşünecektir. Bu korku regresyon esnasında aşırı çaba göstermesine neden olur. Özellikle önceden kendini motive etmiş, geçmişinde şimdiki durumunu açıklayacak önemli olaylar olduğuna inanmış ve bu olayları açığa çıkarmak için gelmiş kişilerde regresyon çok daha zor olabilir. Onlara şöyle konuşurum. Kendi yolundan çekilmen yeterli. Bilinçaltının kendi işini yapmasına izin ver. Sen sadece seyret ve benim talimatlarımı izle. Senin özel bir çabaya da gayret göstermen gerekmiyor. Tek yapacağın bedenini ve zihnini gevşetmek, rahat olmak. Burada herhangi bir sınav vermiyorsun. Ben rahatlıkla bu işi yapacağına emin olmadan zaten seni zorlamam. İyice derinleşmeden regresyona başlamayacağım. Zihin iyileşmeye kilitlenirse kendiliğinden yola çıkar. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi. Olgu kendiliğinden regresyona başladı. Bir gün akşamüstü 50-55 yaşlarında bir bayan hasta geldi. Uzun uzun sorunlarını anlattı. Ben sadece dinledim ve arada sırada kafamı sallayıp önemli değil, hallederiz, hepsi geçecek dedim. Hipnozu konuşamadık, hipnozla ilgili hiçbir bilgisi yoktu. Ne yapacağımızla ilgili de hiçbir bilgisi yoktu. Zaten randevusuz gelmişti ve oldukça fazla zamanımı almıştı. Bu nedenle açıklama yaparak zamanı uzatmak istemiyordum. Siz yarın gelin devam edelim dedim. Ertesi gün hasta geldiğinde sekreterim bir gün önce yeteri kadar konuştuğumuzu düşünerek seansa başlıyorum zannederek hastayı doğrudan hipnoz odasına ve koltuğa almış. Ben de neyse koltukta otursun orada açıklama yapar sonra da hipnoza başlarız diye düşündüm. Fakat odaya girdiğimde gözleri açıktı ama hasta transtaydı. Yoğun korkuyla dolu donmuş gözlerle karşı duvarda bir noktaya takılı kalmış bakıyordu. Ben sadece gözlerinizi kapayın dedim ve gözlerini kapar kapamaz ellerini havaya kalkmaya ve ah diye bağırmaya başladı. Yani kendiliğinden regresyon ve duygu salınımı başlamıştı bile. Ben sadece sal bütün duygunu dedim. Bir süre bağırdı, ağladı. Sonra sakinleşti. Ben de gece mi gündüz mü diye sorarak doğrudan zihninde o anda yaşadığı olayı anlamaya geçtim. Seanslarımız bu şekilde doğrudan regresyonla başladı ve sürdü. Hastamın bilinçaltı o kadar doluydu ki sanki taşmak üzereydi ve o beklentiyle koltuğa oturduğu anda taşma başlamıştı. Hipnozla ilgili hiç bilgisi olmamasına rağmen bilinçaltı ne istediğimizi biliyordu ve buna doğrudan katılmıştı. Bir regresyon seansının akışı. Klasik bir regresyon seansında hastanın derin hipnotik duruma ulaştığının emin olduktan sonra verdiğim telkinlerle olumsuz duyguyu güçlendiririm. Duygu gerçekten hasta tarafına hissedilmeye ve güçlenmeye başlarsa hastanın yüz ifadesindeki, nefesindeki, bedenindeki, cildinin rengindeki değişmelerden, yaşadığı gerginlikten bunu anlarım. Bu görüntü değişikliği iyi bir seansın habercisidir. Sonra hastaya duyguyu ve en güçlü olarak bedenin neresinde hissettiğini sorarım. Eğer beyninde ya da başında hissediyorsa bunun bir düşünce olma riski vardır. Yani duyguyu bilinçaltından değil henüz bilincinde hissediyordur. Duygunun düşüncesinden rahatsız oluyor demektir. Bu durumda regresyon şansı azdır ama yine de peşin hükümlü olmadan regresyonu denerim. Bir terapist regresyonda aptal kalmalıdır. Yani hiçbir peşin hüküm taşımamalıdır. Freud sakalını sıvazlayarak seansa başlamadan önce senin sorunların annenle olan çatışmalarından kaynaklanıyor. Şimdi regresyonda bunları bulup çıkaracağım gibi yanlış izlenimler yaratacak ifadelerden kaçınmalıdır. Ben hastalarımdan da o güne kadar hastalığıyla ilgili oluşmuş tüm ön yargılarını kapının dışında bırakmasını isterim. Yargılar bilincin mallarıdır. O mallar bir işe yaramış olsa o kişi zaten hipnoterapiden çare aramaz. Bilincin düşünce gücüyle sorunlarından kurtulmuş olurdu. Teoriler iyileştirmez. Bazı teoriler aksine hastanın aklını daha çok karıştırır. Tanıdığı, sevdiği insanlara gereksiz düşmanlık hisleri doğmasını engelleyemez. Psikolojiye meraklı bir hastam tüm sorunlarının kaynağının çocukluktan olduğunu düşünüyordu. Anne ve babası sertti, onu çok hırpalamışlardı vesaire. Ama hipnoterapide hangi olay canlansa yüzüne hınzır bir gülümseme geliyordu. Çünkü bir şekilde çocukluğundaki haşarılığıyla tüm travmatik çatışmaları duygusal yara almadan savuşturmuştu. Sanki anne babası da onu biraz bu haşarılıklar için seviyor ve biraz da kışkırtıyor gibiydi. Güvensizliğine neden olan ciddi bir çocukluk olayı ortaya çıkmadı. Sorunu yaşamanın daha sonraki dönemlerine aitti. Bilinçli beklentilerini bilinçaltı pek umursamamıştı. Seans sonrası çoğu hasta şaşkındır ve şöyle der: bu olayın yaşamımda olduğunu hiç bilmiyordum. Ya da bu olayın şimdiki sorunumun kaynağı olacağını hiç düşünmemiştim der. Sanki hipnoterapide yazılmamış bir kural gibidir bu. Bilinçaltı sorun çıkardığını umduğumuz olaylara uğramazken asla soruna kaynaklık edeceğini düşünemeyeceğimiz basitlikteki olayların altını kalın kalemlerle çizmiş gibidir. Rahatsız edici mevcut duyguyu yaymakta olan olayları telkin doğrultusunda bilinçaltını yeniden oynatmaya başlar. İlk ortaya çıkan olaylar genellikle soruna kaynaklık eden olay değildir. Sonradan yakın zamanda bu sorunu kuvvetlendiren olayları canlandırmaya başlar. Ama tüm bu olaylar ilk olaya ulaşmak için köprü bağlantısı görevini görür. Yine de bu olayları bunlar sadece köprü amacıyla canlanmıştır diyerek pas geçmem. Ben her olayda mevcut olan duygu yükünü boşaltırım. Bazı hipnoterapistler ilk olayı bulana kadar duyguyu boşaltmaktan korkar. İlk olayla bağlantının kaybolacağını düşünürler. Ama benim gözlemlerim duygu boşaldıkça olayın netleştiği görüşün doğrular yönündedir. Rahatsız edici bu duygular hem alttaki diğer olumsuz duyguları gizler hem de iyi duyguları. Duygu boşaldıkça olay netleşir. Olayı bir daha yeniden yaşatırım. Yerini bulduğunu sorarım. Bu yeni bulunan duygu olumsuzsa onu boşaltırım. Olumsuz duygular boşaldıktan sonra hemen yerine olumlu telkinleri yerleştiririm. Boşalan yer vakum gibidir. Hemen olumlu telkinleri emer, alır. Bu işlem bittikten sonra bilinçaltının aynı duyguyu hala hissetip hissetmediğine bakarım. Eğer başka bir olay varsa bilinçaltı hemen yanıt verir. Hasta bedenin bir yerinde itiraz eden fiziksel bir duyguyu hisseder. Bu sefer o fiziksel belirtiyle kendi varlığını haber veren olayı bulmasını isterim ve ilk olayda yaptığım işlemleri tekrar ederim. Ben çoğu hastada böyle çalışıyorum ama bazen zayıf duygularla çalışıyorsam duyguyu kaybetme riski olabilir. Bu durumda ilk olayı bulmaya çalışırım. Tüm bu işlemler sırasında terapist ve hasta tam bir uyum içinde çalışır. Terapist sürekli olarak her adımını hastaya doğrulatır. Hissettiği duygunun ne olduğunu, bunun iyi mi yoksa kötü bir duygu mu olduğunu sorar. Kötü dese de bu duyguyu hala taşımak isteyip istemediğini sorar. Duyguyu boşaltırken, yeni telkinler yerleştirirken her cümle hasta tarafından tekrar edilir. Eğer zihnin onaylamadığı bir telkin olursa anında otomatik bir itiraz gelir. Bu itiraz bir duraklama söylemede bir zorlanma şeklinde olur. Bu durumda hemen cümleyi değiştirir, yeni bir cümle üretirim. Bilinen çok özel bir travma yoksa ilk olay 7 yaşından öncedir. Çok bilinen ve mutlaka neden budur diye düşündüğümüz bir olayın bile öncesinde başka benzer olaylar olabilir. Örneğin konuşma korkusu olan bir kişiyi araştırıyorsam ve ilkokulda sözlü sırasında öğretmenin tarafından azarlandığını bulmuşsam bunu ilk olay olarak düşünebilirim. Ama gerisini araştırmazsam büyük olasılıkla gerçek ilk olayı kaçırırım. Araştırırsam gerisinde bir gün babasının karşısında konuşurken azarlandığı olayını bulabilirim. Olgu: baba elini kaldırdı, çocuğun dili tutuldu. Hastanın esas yakınması cinsel iktidarsızlık. 5-6 aydır yoğun olarak yaşadığı bir sorun. Görüşme sırasında ikinci sorun olarak kendinden daha otorite olduğu kişiler karşısında dilinin tutulduğunu ve hakkını savunamadığını söyledi. Bunu yıllardır kendi yapısı olarak görmüş, bir sorun olarak düşünmemişti. Cinsel iktidarsızlığı ile arasında bir bağlantı olma olasılığını düşünerek bu soruna regresyon yapmaya karar verdi. Birinci olay, 20 yaşlarında amiri tarafından azarlanıyor ama amiri haksız. Kendisi bildiği bir olayı savunamıyor. İkinci olay, 6 yaşında babası dövüyor. Annesiyle komşuya gitmiş, sonra annesi onu eve göndermiş. Belki baban gelir diye. Babası da kapıda beklemiş biraz, oğluna kızıyor ve dövüyor. Üçüncü olay, 2,5 yaşında yer sofrasında babası bağırıyor, elini kaldırıyor ama vurmuyor. Baba çocuğuna yeni bir pantolon almış, küçük çocuk dizlerini çekmeden oturdu ve pantolonun kumaşı zorladı diye bağırıyor. Olaylarda duygu boşaltılması, yeniden bilgilendirme, babanın affı, kendine güven telkinleri yapıldı. Bir ay sonra iktidarsızlık sorunun ortadan kalktığını, kendi hakkını arayan, itiraz edebilen bir kişi haline döndüğü haberini arkadaşlarından aldım. Olguda da görüldüğü gibi ilk olay basit olarak değerlendirebilecek bir olaydır. Ama erişkin bir insanın bakış açısıyla böyle değerlendiriyoruz. Çocuk için anlamlı, önemli herhangi bir olay ilk olay olabilir. Olayla ilgili duygular, düşünceler, algılar çocuğun yaşadığı dünyayı kendi açısından değerlendirmesini sağlar. Bu algı onun kendisinin çizdiği bir dünya yaratır. Onun için acı duygularla dolu bir dünya oluşmaya başlar. Doğal ki bu yanlış algılamadır. Ama o çocuğun o zamanki bilgi düzeyi ve deneyimine uygun bir algıdır. Bazen acı olmayan, zevk aldığı bir olay, sevdiği biriyle geçirdiği bir an bile ilk olay etkisi yapabilir. Bu bazen basit bir telkin olabilir. Sen de aynı baban gibisin diye güçlü bir telkini annesinden almışsa, babası alkolikse, sinirliyse, çocukta da aynı davranışlar gelişmeye başlar. Özellikle sözel telkini açıklık bakımından 2,5-3 yaş arası önemli bir dönem olarak ortaya çıkıyor. Bu dönemde çocuk söylenenleri tam olarak anlamaya başlar. O döneme kadar gözlemlerle algılama ön plandayken artık sözler ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle ilk kez elini kaldırırken çocuğa bağırması ilk olay etkisi yaratır. Tanıdık olmayan bir davranış, söz ve sözlerin sertliği bilinçaltına hemen koruma mekanizmalarını işletir. Olgu, annelerden aktarılan olumsuz duygular. Bir seminerde meslektaşlarıma hipnoz esnasında geçmişteki yaşanmış olaylara nasıl ulaştığımı, orada nasıl tedavi yaptığımı göstermek istedim. Kalabalık önünde bu tip gösteri zordur. Kişinin kendisi geçmişini o kadar kişinin önünde ortaya koymak istemez. Terapist için de zordur çünkü karşısında ne çıkacağı meçhuldür. Bu nedenle gösteri yaparken oldukça basit ve zararsız görünen bir sorunu incelemeyi tercih ederiz. Yani kedi, köpek, uçak, yükseklik korkusu gibi şeyler. Bu olgular hem kısa sürer hem de korkutucu sürprizlerle karşılaşma olasılığı zayıftır. Bir bayan doktor gönüllü oldu. Ne sorunuz var? Ben hayvanlardan korkuyorum. Hangi hayvanlardan? Tüm hayvanlardan. Kedi, köpek, kuş. Nasıl yani? Sinekten de korkar mısın? Hayır ama hayvanlarla ilgili farklı düşüncelerim var. Aslında anlamını bilemediğim, beni huzursuz eden, karışık sıkıntılarım, korkularım bunlar benim. Yıllardır uğraşıyorum. Psikiyatristlere gittim ama hiçbir çare bulamadım. Durum benim için birden farklı bir boyuta geldi. Bu kadar karışık bir olguyu istememiştim ama artık o andan sonra çalışmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Doktor hanımı hipnoza aldım, içindeki korku dolu duyguları çoğalttım ve bilinçaltından bu duyguları yaşadığı ilk olaya gitmesini istedim. Neredesin? 6 aylığım, yalnızım. Ne oluyor? Neden huzursuzsun ya da korkuyorsun? Bana anlat. Bilmiyorum ama bu duygular yeni değil. 6 aylık bebek olarak da bunları daha önceden yaşadım. O zaman bu duyguları daha önce yaşadın. İlk olaya gidelim. Ve gittik. 3 aylık bebek, 1 aylık bebek, doğum anındaki bebek, anne karnında doğmak üzere olan bebek, 6 aylık cenin, 3 aylık cenin anne rahmine girdiği andan itibaren durum değişti. Bunlar benim duygularım değil, bunlar annemden geliyor. Hissediyorum bunu. O çok üzgün, çok sıkıntılı, mutsuz, gergin, yalnız. Seni istemiyor mu? Seni sevmiyor mu? Hayır, bunların benimle ilgisi yok. Beni istiyor. Kendisinin sorunları var. Doktor hanım, biz yola senin hayvan korkularını bulmak için çıktık. Ama annenin sana yansımış huzursuz edici duygularını bulduk. Biz başa dönelim de yeniden daha özel bir korkuya gidelim. Örneğin köpek korkusu. Şimdi bilinçaltın senin köpek korkusunu hissettiğin ilk ana götürsün. Ne oluyor anlat bana. Annemin çocukluğunu görüyorum. 4-5 yaşlarında çok mutsuz. Sen neredesin? Ben yokum. Sadece annem var. Yalnız, çok korkuyor. Artık olayı izlemekten başka yapacağım bir şey yoktu. Sorun annesiyle ilgili gibiydi. Bu duygular annen için yeni mi, eski mi? İlk olaya git. Şimdi başka birisi var, çocuk ama annem değil. Bu anneannem, o da aynı şekilde mutsuz. Devam edersem kaç nesil gideceğimi merak ediyordum ama zamanım da kısıtlıydı. Herkes merakla izliyordu. Soruna bir çözüm bulmalıydım. Bak doktor hanım, biz burada senin sorununu çözmek için bulunuyoruz. Annenin ya da onların annelerinin değil. Önemli olan burada sana bu kayıtların geçmiş olması. Aynı duyguları kendi duygularınmış gibi yaşıyorsun. Bu duygular o kadar güçlü ki daha önceden ilk uyarıları aldığın anda bu olumsuz duygular da bilinçaltına kaydedilmiş. Şimdi anne rahminde o kadar erken bir zamana gideceksin ki orada o anda sen bir cansın. Annenin rahmine düşmüş bir cansın ama ne kadar küçük olduğun önemli değil. Bir can ol ama o kadar küçük bir can ol ki daha henüz anneden hiçbir uyarı almadığın bir anda ol. Senin yaşamında çok kısa da olsa öyle bir an var. Belki tek hücresin, belki kan dolaşım başlamadan önceki bir yerdesin. Neresi olduğu önemli değil. O ana gittiğin zaman orada sadece güzellik, hoşluk, mutluluk bulacaksın. Bu dünyada olmanın mutluluğu, bu dünya ile ilgili hiçbir olay olumsuz kaydın olmadığı çok hoş bir saf yaşam anı. Git orayı bul ve bana haber ver. Tamam, buldum, çok rahatım. Hiçbir sıkıntım kalmadı. Çok güzel. Tamam. Orada zamanı doldur ve bekle. Ben şimdi geliyorum. Hemen şimdiki zamana döndüm. Erişkinin aklına döndüm. Ne sıkıntılar çektiğini en iyi sen biliyorsun. Sıkıntıların kaynağını da öğrendin. Şimdi orada bekleyen senin en küçük saf yaşam durumunun yanına gideceğiz. Şimdiki aklını oraya götüreceksin ve kendi ilk yaşamına, ilk kayıtları kendin yapacaksın. Ona öyle güzel şeyler, öyle güzel şeyler anlatacaksın ki artık bir daha hiçbir kayıt bu senin ona verdiğin güzel duyguları silemeyecek. Bunu yapmaya hazır mısın? Yıllardır hazırım. Ne söyleyeceğimi gayet iyi biliyorum. Beni biraz onunla yalnız bırakın. 10 dakika kadar bekledik. Aktarma bitti. Daha sonraki yaşamıyla ilgili kontrollerini yaptım. Korkularından, huzursuzluklarından tamamen kurtulmuştu. Başarıyla seansı bitirdik. Daha sonradan da gayet iyi olduğunun haberini aldım. Bilinçaltı sorun yaratan olayı nasıl bulur? Çoğu sorunun temelinde boşalamamış olumsuz duygular yatar. Bilinçaltının halledilemediğine inandığı olaylarla bağlantılı olarak yarattığı duygular. Birçok sorun hastalık ve inanç yok edilememiş ve bastırılmış duyguların sonucunda ortaya çıkar. Bu duyguları yakalarsak, bu duygulara neden olan olayları da bilinçaltından yakalayıp ortaya çıkarabiliriz. Geçmişteki olay, düşünce ya da inanca ulaşmaya çalışmak için bu duygulardan yararlanırım. Duygular köprü görevi görür. Bu nedenle ilk seanstan başlayarak hislerini hissetmek yönünde telkinler vererek kişiyi hazırlarım. En basit telkinim şu olabilir. Bir daha hipnoz yaparken ben size bir duygunuzu fark etmenizi isteyeceğim ve siz anında o kuvvetle o duygunun farkında olacaksınız. Bunu sağlamak için bir gayret göstermeyeceksiniz. Kendiliğinden ve otomatik olarak bu duygu yüzeye ulaşacak. Bu olay olduğu her durumda daha derin hipnoza gireceksiniz. Şimdi bunun nasıl olduğunu size göstereceğim. Demin hiç farkında değilken şimdi ben söylediğim için zihnin ayaklarındaki ayakkabıların farkında oluyor. Her geçen an onları daha güçlü fark ediyorsun. Bu duygu çıplak ayakla kumlarda dolaşmaktan daha farklı bir duygu. Bunu hissediyor ve daha derin bir hipnoza gidiyorsun. Ya da ellerinin altındaki kumaşı, bacağındaki pantolon ya da eteği, kolundaki saati, parmağındaki yüzüğü, boynundaki kolyeyi, klimanın sesini, koltuğun sırtına yaptığı baskıyı aynı sözlerle hatırlatırım. Sonra şöyle devam ederim. Şimdi dikkatin sorununa doğru yönleniyor. Sorununla ilgili duyguna yöneliyorsun. Bu soruna yüz yüze geldiğin, her zaman içinde fark ettiğin his bu. Her zaman bunu hissediyorsun ve sorununu yaşıyorsun. Hoşlanmadığın bir duygu. Şimdi onu farkında oluyorsun. Hem bilincinle hem bilinçaltınla. Onunla temasa geçtiğini biliyorum çünkü nefesin sıklaşmaya başladı. Kişi iyi ve tekniğe uygun verilmiş telkinlere otomatik olarak yanıt verir. Bilinçaltı eleştirmez, yerine getirir. Hipnoz böyle bir şeydir. Neye şartlarsak o yanıtı alırız. Zaten sorunların kaynağı da böyle oluşmadı mı? Bilinçaltı bir şeye şartlanmış, anında tepki vermesini sağlıyor. Soruna neden olan mekanizmayı artık sorunu çözmek için kullanıyoruz. Çoğu zaman duygunun adını bile kullanmak gerekmez. Sorunu tanımlarım, bilinçaltı duyguyu bulur, çıkarır, getirir. Olgu, tanımsız duygu. Başarılı bir iş adamı ama huzursuz, aynı zamanda şeker hastası, insülin kullanıyor. İşler yetişmiyor duygusu var, yani temel duygu stres gibi duruyor. Ama ön görüşmede babasına karşı bazı olumsuz duyguları da olduğunu fark etti. Bu nedenle non-spesifik duygu indüksiyonu yapmayı uygun buldum. Regresyonda ilk olay 7 yaş. İlkokulda öğretmenin tarafından aşağılanıyor. İkinci olay lisede basket seçmelerinde başarısız oluyor. Babası tarafından eleştiriliyor. Üçüncü olay üniversite sınavlarında kazanıyorum ama babası memnun değil. Her üç olayda da temel duygunun başaramamam korkusu olduğu belirlendi. Yani bana geliş duygusuyla ortaya çıkan duygu birbirinden farklıydı. Bazı hastalar için zaten o rahatsız edici duygu bellidir. Örneğin korku, panik atak, endişe, fobiler korkunun değişik biçimleridir. O zaman içinde bir korku var diyerek duyguyu uyandırmaya başlayabiliriz. Korkuya benzer duygular arasında huzursuzluk, sürekli kötü bir şeyler olacakmış hissi sayılabilir. Bazen de korku bile tanımlıdır. O zaman işimiz çok daha kolaydır. Örneğin yükseklik korkusu, yalnız kalma korkusu gibi. Yalnız kalma korkusu ile yalnızlık hissetme duygusu birbirinden farklıdır. Hasta yalnızlıktan şikayet ediyorsa kimse beni sevmiyor, kimseyle dost olamıyorum gibi ifadeler kullanacaktır. Bu hastada yalnızlık korkun var diyerek duygu uyandırması yaparsak yanlış olaylara gidebiliriz. Bazen duyguyu yakalayabilmek için yakın zamanda bildiği ve kendisini o şekilde hissettiği bir olaya regresyon yapabiliriz. O olayı canlandıktan sonra hissettiğini daha iyi tanımlayabilir. Tanımlamasa bile olayı yaşamaya başladığı anda duyguyu da yaşamaya başlar. O yaşadığı duyguya odaklayıp o duyguyu güçlendirip oradan geçmişe atlamaya çalışırız. İlk olayın önemi. Her sorunun bir başlangıcı vardır. İlk olaylar toprak altına atılmış tohumlar gibidir. Sulanmazsa kurur giderler ama benzer olaylar sulanma etkisi yapar. Ve tohum filizlenmeye, sonra da topraktan dışarı çıkmaya başlar. Bu dönem artık kişinin sorunu hissetmeye başladığı dönemlerdir. Sulanma devam ettikçe bitki büyür, büyüdükçe sorun da büyür. Hipnotik regresyonun temel amacı hastanın geçmişinde kayıp kalmış bir bilgiyi ortaya çıkarmaktır. Bu bilgi unutulmuş ya da bastırılmış olabilir. Kişi bazı olayları hatırlıyor olsa da, hatta sadece belli bir olayın aydınlatılması amacıyla gelmiş olsa da, bu olayda bile muhtemelen birçok parça eksiktir. En azından olayı yaşarken neler hissettiğini, neler düşündüğünü unutmuştur. Regresyonun en temel amacı soruna neden olan ilk olayı açığa çıkarmaktır. Bu ne kadar basit de olsa, etkisi zayıf gibi görünse de sorunu başlatan olaydır. Seans bittikten sonra bile gerçekten böyle bir olayı açığa çıkardığımdan emin olamam. Benim görevim kanıt toplamaktır. Belki gerçekte böyle bir olay hiç olmadı ama gerçekte böyle bir olay olmamış olsa da zihnin sanki olmuş gibi çalışıyorsa bu onun gerçeğidir. Zaten regresyon gerçekte olan olayı değil, kişinin o olay karşısında ne algıladığının araştırılmasıdır. Bazı ilk olaylar sadece yanlış anlama sonucu oluşur. Çoğu ilk olay küçük çocukluk dönemindedir. Küçük bir çocuk erişkin bir dünyada neler olduğunu anlayacak kapasitede değildir. Etrafında oluşan olaylar onun anlayışının çok ötesindedir. Çocukken bir düşünce, bir inanç ona telkin edildiği için ilk olay ortaya çıkar. Yani ilk olayın kaynağı çoğu zaman telkindir. İlk olay çocukken yerleştirilmiş direkt telkindir. 12. ayrımız sonu, sayfa 162.